Ayrım 33.
Sayfa 906. Şaşırtıcı, olağanüstü iki çığlık yükseldi. Lamarck Pantheon'a, Lafayette Belediye Sarayı'na. Halkın alkışları altında delikanlılar cenaze arabasına koşuldular. Cenaze arabasındaki Lamarck'ı Austerlitz Köprüsü'ne, bir kira arabasındaki Lafayette'i de Morland Köprüsü'ne doğru çekmeye başladılar. Lafayette'i çevreleyen, alkışlayan kalabalık arasında daha sonra 100 yaşını aşarak ölen Ludwig Schneider adında bir Alman göze çarpıyordu. Bu adam 1776'da savaşa katılmış, Washington'un komutasında Trenton'da, Lafayette'in komutasında Brandywine'da savaşmıştı. Herkes onu birbirine gösteriyordu. Bu arada nehrin sol kıyısındaki belediye süvarisi yürüyüşe geçti. Gelip köprünün yolunu kesti. Sağ kıyıda Dragon süvarileri Celestin'den çıktılar, Morland rıhtımı boyunca yayıldılar. Lafayette'i götüren halk birdenbire rıhtımın köşesinde onları gördü. Dragon süvarileri, Dragon süvarileri diye haykırdı. Dragonlar sessizce, tabancalar eğer kuburluğunda, kılıçlar kında, karabinalar tüfeklikte kaygılı bir bekleyiş haliyle ağır ağır ilerliyorlardı. Küçük köprüye 200 adım kala durdular. İçinde Lafayette'in bulunduğu araba onlara kadar geldi. Yol verdiler, onu geçirdiler. Arkasından saflarını yeniden kapadılar. O sırada dragonlarla halk birbirinin yanındaydı. Kadınlar dehşetle kaçıyorlardı. Bu uğursuz dakikada neler oldu? Bunu kimse anlatamaz. İki topluluğun birbirine karıştığı anlaşılmaz karanlık andır bu. Kimisi Arsenal dolaylarında hücum borusu çalındığını duyduklarını söylerler. Kimisi de bir çocuğun bir dragon süvarisini kamaladığını anlatır. Gerçek olan şudur ki birdenbire üç el ateş edildi. Birincisi bölük komutanı Şole'yi öldürdü. İkincisi Kont Skarp sokağındaki penceresini kapamakta olan yaşlı sağır bir kadını öldürdü. Üçüncüsü bir subayı napoletini yaktı. Bir kadın çok erken başladılar diye bağırdı. Birden Morland Köprüsü'nün ters yönünde kışlalarında kalan bir dragon birliğinin dört nala yalın kılıç, Bassompierre sokağından Bourbon Caddesi'ne fırlayıp önüne gelen her şeyi süpürerek ilerlediği görüldü. İşte o zaman son söz söylendi. Fırtına koptu, taşlar yağdı, tüfekler patladı, pek çok kimse yamaçtan aşağı atladı, Sen Irmağı'nın bugün doldurulmuş bulunan küçük kolunu geçti. Tabii geniş bir istihkamı andıran Louvier Adası'ndaki şantiyeler savaşçılarla doldu. Kazıklar söküldü, tabancalar atıldı, bir barikat hazırlandı. Püskürtülen delikanlılar cenaze arabasıyla Austerlitz Köprüsü'nü koşa koşa geçtiler, şehir muhafızlarına ateş açtılar. Jandarmalar gelip yetiştiler, dragonlar süngüye sarıldılar. Kalabalık dört bir yana dağıldı. Paris'in dört bir köşesine savaş gürültüsü uçtu. Silah başına diye bağırdılar. Koşuştular, çarpıştılar, kaçıştılar, direndiler. Rüzgar ateşi yaydığı gibi öfke de ayaklanmayı yayar. 4. Eski çağlardaki kaynaşmalar. Bir ayaklanmanın ilk kaynaşması kadar olağanüstü bir şey yoktur. Her şey her yanda aynı zamanda patlar. Önceden biliniyor muydu? Evet. Hazırlanmış mıydı? Hayır. Bu nereden çıkar? Kaldırımlardan. Nereden iner? Gökten. Şurada baş kaldırma bir suikast niteliğini taşır, orada hazırlıksız yapılmış gibidir. Önüne gelen halkın bir akımını yakalar, onu istediği yana götürür. Korkunç bir sevinçle karışık, dehşet dolu başlangıç. Önce uğultu, gürültü. Dükkanlar kapanır, satıcıların sergileri yok olur. Sonra tek tük tüfek sesleri. İnsanlar kaçışır, dipçikler evlerin kapısını tokmaklar. Evlerin avlularında hizmetçi kızların gülüşüp patırtı kopacak dedikleri duyulur. Bir çeyrek saat geçmemişti, Paris'in 20 değişik yerinde hemen hemen aynı anda işte şunlar oluyordu. Saint-Croix de la Bretonnerie sokağında sakallı, uzun saçlı, 20'ye yakın delikanlı bir meyhaneye giriyorlardı. Bir süre sonra oradan ellerinde üzeri siyah yaz tülleriyle örtülü, üç renkli bayrak, başlarında biri kılıçlı, biri tüfekli, üçüncüsü mızraklı üç kişiyle çıktılar. Nonen diğer sokağında düzgün kıyafetli, şişman karınlı, gür sesli, saçları dökülmüş, yüksek alınlı, kara sakallı, sert burma bıyıklı bir bey geçenlere açıkça fişek dağıtıyordu. Saint-Pierre Montmartre sokağında çıplak kollu adamlar üzerinde beyaz harflerle ya Cumhuriyet ya Ölüm yazılı kara bir bayrak dolaştırıyorlardı. Jön sokağında, Kadran sokağında, Montorgueil sokağında, Mandar sokağında üzerlerinde bir numarayla birlikte yaldızlı harflerle yazılmış şube kelimesi okunan bayrakları sallayan topluluklar görülüyordu. Bu bayraklardan bir tanesi kırmızı maviydi, iki rengin arasında da belli belirsiz beyaz vardı. Saint-Martin Caddesi'nde bir silah fabrikasını yağma ediyorlardı. Üç de silah dükkanını yağmaya uğramıştı. Birincisi Beaubourg sokağında, ikincisi Michel Leconte sokağında, öbürü de Temple sokağında. Birkaç dakika içinde kalabalığın binlerce eli, hemen hepsi iki ateşli olan 230 tüfeği, 64 kılıcı, 83 tabancayı yakalamış götürüyordu. Daha çok insanı silahlandırmak için biri tüfeği, öbürü süngüyü alıyordu. Grev Rıhtım Caddesi'nin karşısında karabinalı delikanlılar ateş etmek için kadınların evine yerleşiyorlardı. Bu delikanlılardan birinin alay bozan denen fitilli tüfeği vardı. Kapıyı çalıyorlar, içeri giriyorlar, fişek yapmaya başlıyorlardı. Bu kadınlardan biri şöyle anlattı. Fişeğin ne olduğunu bilmiyordum, kocam söyledi. Bir topluluk, Vieille-Odriette sokağındaki bir antikacı dükkanının kapısını kırıp, yatağanları, Türk silahlarını alıyordu. Bir tüfek kurşunuyla ölen bir duvarcı Perl sokağında yatıyordu. Sonra da sağ yakada, sol yakada, rıhtımlarda, caddelerde, Quartier Latin'de, Al Mahallesi'nde soluk soluğa adamlar, işçiler, öğrenciler, şubelere bağlı belediye muhafızları beyannameler okuyorlar, silah altına diye bağırıyorlardı. Sokak fenerlerini kırıyorlardı, arabaların atlarını çözüyorlar, sokakların taşlarını söküyorlar, evlerin kapısını kırıyorlardı. Ağaçları söküyorlar, şarap mahzenlerini araştırıyorlar, fırçaları yuvarlıyorlar, taşları, molozları, eşyaları, tahtaları yığıyorlar, barikatlar yapıyorlardı. Burjuvaları yardıma zorluyorlardı, kadınların evine giriyorlar, dışarıda olan kocalarının kılıcını, tüfeğini alıyorlardı. Kapıya da beyaz boyayla silahlar teslim edilmiştir diye yazıyorlardı. Kimisi alınan tüfekler, kılıçlar için verdikleri makbuzları kendi adlarıyla imzalıyorlar, bunları yarın belediyeden aldırın diyorlardı. Sokaklarda tek başına bulunan nöbetçilerin, belediye dairesine giden belediye zabıta memurlarının silahlarını da alıyorlardı. Subayların apoletlerini koparıyorlardı. Simetier Saint-Nicolas sokağında sopalarla, meçlerle silahlı bir kalabalığın kovaladığı bir subay zorlukla bir eve sığındı, oradan ancak gece karanlığında kıyafet değiştirerek ayrılabildi. Saint-Jacques Mahallesi'nde sürüyle öğrenci otellerinden çıkıyorlar. Saint-Hyacinthe sokağındaki İlerleme kahvehanesine ya da Maturius sokağındaki 7 Bilardo kahvesine iniyorlardı. Orada kapıların önünde binek taşlarının üzerinde ayakta duran delikanlılar silah dağıtıyorlardı. Barikat kurmak için Trans-Nonain sokağındaki yapı şantiyesini yağma ediyorlardı. Bir tek yerde Senavoy'la Simon Le Franc sokaklarının köşesinde oralarda oturanlar direniyorlar, barikatları kendileri yıkıyorlardı. Bir tek noktada ayaklananlar kaçıyorlardı. Şehir muhafızlarının üzerine ateş açtıktan sonra Temple sokağında yeni başlanmış bir barikatı bıraktılar, Corderie sokağından doğru kaçtılar. Müfreze barikatta bir kırmızı bayrak, bir paket fişek, 300 tane de tabanca kurşunu ele geçirdi. Askerler kırmızı bayrağı yırttılar, parçalarını süngülerinin ucuna takarak götürdüler. Bizim burada ağır ağır arka arkaya anlattığımız bütün bu olayların hepsi birden aynı anda şehrin bütün noktalarında geniş bir gürültü arasında oluyordu. Bir tek gök gürültüsünün içindeki bir yığın şimşek gibi. Bir saatten daha kısa bir zamanda yalnız Al Mahallesi'nde yerden 27 barikat bitti. Merkezde Jean'la 106 silah arkadaşının kalesi olan ünlü 50 numaralı ev vardı. Bir yanında Saint-Merry barikatı, öbür yanında Mobe sokağı barikatıyla 3 sokağı komutası altında bulunduruyordu. Arsi sokağı, Saint-Martin sokağı, tam karşısındaki Aubry-Boucher sokağı. Gönye biçimi iki barikattan biri, Montorgueil sokağından Grand Truanderie, öbürü de Geoffroy Langevin sokağından Senavoy sokağına kıvrılıyordu. Paris'in geri kalan 20 mahallesindeki sayısız barikatlar da başka. Marais'de, Saint-Geneviève dağında, içinde rezelerinden koparılan bir sokak kapısı da görünen bir tanesi, Menilmont sokağında, bir başkası da polis müdüriyetinden 300 adım ötede, Otel Dieu'deki küçük köprünün yakınında, atları çözülüp devrilen bir İskoç arabasıyla meydana getirilmişti. Menetrier sokağındaki barikatta temiz kıyafetli bir adam işçilere para dağıtıyordu. Granata sokağındaki barikatta bir süvari belirdi, barikadın komutanına benzeyen bir adama para tomarına benzer bir şey verdi. ''Alın, masrabı, şarabı falan ödersiniz.'' dedi. Sarışın, boyun bağsız bir delikanlı paraları ulaştırmak için bir barikattan öbürüne gidiyordu. Biri de yalın kılıç, başında mavi polis külahı, nöbetçileri yerleştiriyordu. Barikatların içinde meyhanelerle kapıcı odaları karakol haline sokulmuştu. Zaten ayaklanma en usta askeri usullere göre oluyordu. Dar, düzensiz, dolambaçlı birçok köşesi, dirsekleri olan sokaklar pek ustaca seçilmişti. Özellikle bir ormandan daha karışık sokak ağı olan Al dolayları. Dediklerine göre Halk Dostları Derneği, Saint-Avoy Mahallesi'nde ayaklanmanın yönetimini ele almıştı. Ponso sokağında öldürülen bir adamın üzerinde Paris'in planı vardı. Gerçekte ayaklanmanın yönetimini ele alan havadaki bilinmez bir şiddetti. Başkaldırma birdenbire bir eliyle barikatları kurmuş, öbür eliyle de garnizonun hemen hemen bütün karakollarını yakalamıştı. 3 saate varmadan başkaldıranlar, ateş alan bir barut serpintisi gibi sağ kıyıda tersaneyi, Royal Meydanı'ndaki belediye dairesini, bütün Mare semtini, Popencor silah fabrikasını, Galyot'u, Chateau d'Eau'yu, Al yakınındaki bütün sokakları, sol kıyıda da Kıdemliler Kışlası'nı, Saint-Pélagie'yi, Maubert Meydanı'nı, De Moulin Baruthanesi'ni, şehrin bütün kapılarını ele geçirip işgal etmişlerdi. Akşamın saat 5'inde Bastille Meydanı'nı, Lingerie'yi, Blamanto'yu ele geçirdiler. Öncüleri Victoire Meydanı'na pek yaklaşmıştı. Bankayı, Petit Pere Kışlası'nı, Merkez Postanesi'ni almak üzereydiler. Paris'in 1/3'ü ayaklanmanın elindeydi. Her yanda çarpışma korkunç bir şekilde başlamıştı. Askerlerin silahının alınmasından, evlere girilmesinden, silahçı dükkanlarının çabucak yağma edilmesinden anlaşılıyordu ki, taşlarla başlayan çatışma tüfeklerle devam ediyordu. Akşamın saat 6'sına doğru Somon geçidi, savaş alanı haline gelmişti. Ayaklanma bir uçtaydı. Askeri birlik karşı uçta. Bir parmaklıktan öbürüne birbirlerine ateş ediyorlardı. Bu yanardağı yakından görmeye gitmiş olan bir araştırıcı, bir düşünür, bu kitabın yazarı geçitte iki ateş arasında kaldı. Kurşunlardan korunmak için dükkanların arasındaki yarım sütun çıkıntılarından başka bir çaresi yoktu. Yarım saate yakın bu nazik durumda kaldı. Bu arada toplanma borusu çalıyordu. Askerler aceleyle giyinip silahlanıyorlar, belediyelerden jandarmalar, kışlalardan alaylar çıkıyordu. Ankır geçidinin tam karşısında bir davulcu eri hançerleniyordu. Bir ikincisi de Sin sokağında 30 kadar delikanlının saldırısına uğramıştı. Davulunu patlattılar, kılıcını aldılar. Bir başkası da Grenier Saint-Lazar sokağında öldürülmüştü. Michel Le Comte sokağında 3 subay birbirinin arkasından düşüp ölmüşlerdi. Lombard sokağında yaralanan pek çok muhafız askeri geri çekiliyordu. Kurbatav'ın önünde bir muhafız nöbetçisi üzerinde Cumhuriyet Devrimi No. 127 yazılı kırmızı bir bayrak buldu. Gerçekten de bir devrim miydi acaba? Başkaldırma Paris'in merkezini içinden çıkılmaz dolambaçlı dev gibi bir kale haline getirmişti. Merkez oradaydı. Elbette ki asıl mesele de oradaydı. Ondan ötesi ancak önemsiz kavgalardı. Her şeye orada karar verileceğine en güzel delil de şuydu ki orada daha çarpışma başlamamıştı. Birkaç alayda askerler kararsızdı. Bu da buhranın korkunç karanlığını arttırıyordu. Temmuz 1830'da 53. alayın tarafsızlığını halkın çılgınca alkışladığını hatırlıyorlardı. Korkusuz büyük savaşlarda tecrübe görmüş iki adam, Mareşal de Loban'la General Bugo komuta ediyorlardı. Bugo, Loban'ın emrindeydi. Şehir muhafızlarının bütün birlikleriyle kuşatılmış olan taburlardan kurulu muazzam devriye kolları, başlarında bir polis komiseri, baş kaldıran sokakları keşfe gidiyorlardı. Öte yandan baş kaldıranlar da dört yol ağızlarının köşelerine nöbetçiler yerleştiriyorlar, büyük bir cüretle barikatların dışında devriyeler gönderiyorlardı. Her iki tarafta birbirini gözetliyordu. Hükümet elindeki orduya rağmen tereddüt ediyordu. Gece bastırmak üzereydi. Saint-Marie Kilisesi'nin tehlike çanları duyulmaya başlamıştı. O devrin savunma bakanı olan Austerlitz'te görev almış Mareşal Soult bu hali kaygıyla seyrediyordu. Düzenli manevralara alışmış olan savaşların pusularından, tabiyeden başka imkanları, kılavuzları bulunmayan bu yaşlı gemiciler, adına milli öfke denilen bu muazzam köpüğün karşısında şaşırıp kalırlar. Devrimlerin rüzgarını yöneltmek kolay değildir. Şehir dolaylarındaki askeri kuvvetler aceleyle düzensiz olarak şehre koşuyorlardı. 12. Hafif Piyade Alayı'nın bir taburu Saint-Denis'den koşar adım geliyordu. 14. Alay Courbevoie'dan yola çıkmıştı. Harbiye okulunun bataryaları karuselde mevzi almıştı. Vincent'da toplar geliyordu. Tuileri Sarayı ıssızlaşmıştı. Louis-Philippe tam bir sükunet içindeydi. 5. Paris'in acayiplikleri. Dediğimiz gibi 2 yıldan beri Paris'te pek çok başkaldırma olmuştu. Başkaldıran mahalleler dışında Paris'in çehresi o kadar sakindi ki bir ayaklanma sırasında hiçbir şey bu kadar garip şekilde sakin olamaz. Paris her şeye pek çabuk alışır. Bu bir ayaklanmadır o kadar. Paris'in ise yapacak o kadar çok işi vardır ki bu kadarcık şey için rahatını bozmaz. Bu biçim manzaralara ancak bu koskoca şehirlerde rastlanır. Yalnız bu muazzam alanlar aynı zamanda hem iç savaşı hem de bilinmez hangi acayip sükuneti bağdaştırabilirler. Genel olarak ayaklanma başlayınca davul sesi, silah başına borusu, tehlike var toplanın diyen trompete sesi duyulunca dükkancı galiba Saint-Martin sokağında kavga var demekle yetinir ya da Saint-Antoine mahallesinde olsa gerek der. Çoğu zaman ilgisizlikle ekler, şuralarda bir yerlerde. Daha sonra yaylım ateşiyle takım ateşlerinin kulak paralayıcı hazin gürültüsü fark edilince dükkancı işler karışıyor mu nedir? Vay canına kızışıyor der. Bir an sonra ayaklanma yaklaşırsa, yayılırsa alelacele dükkanını kapatır, üniformasını çabucak sırtına geçirir, yani malını emniyet altına alır, canını tehlikeye atar. Bir dört yol ağzında, bir geçitte, bir çıkmaz sokakta çarpışırlar. Barikatlar alınır, kaybedilir, geri alınır. Kan akar, mermiler evlerin yüzünü delik deşik eder. Kurşunlar insanları yataklarında öldürür, yollar ölülerle dolar. Birkaç sokak ötede kahvelerden gelen bilardo toplarının çarpışma sesi duyulur. Savaş dolu bu sokakların iki adım ötesinde meraklılar konuşur, gülüşürler. Tiyatrolar kapılarını açar, vodviller oynatırlar. Kira arabaları yollarda dolaşır. İnsanlar akşam yemeği için şehre, lokantalara giderler. Hatta bazen çarpışmaların olduğu mahalleye bile giderler. 1831'de bir düğün alayına yol vermek için tüfek ateşine ara verilmişti. 12 Mayıs 1839 başkaldırmasında St. Martin sokağında üzeri üç renkli bir bezle örtülü, içinde rastgele sıvılarla dolu sürahiler bulunan bir el arabasını sürükleyen sakat ufak tefek yaşlı bir adam, barikattan müfrezeye gidip gelerek tam bir tarafsızlıkla bir sükunete bir de anarşiye birer kadeh içki ikram ediyordu. Bundan daha garip bir şey olamaz. İşte hiçbir başkentte rastlanamayacak Paris ayaklanmalarının özelliği budur. Bunun için iki şey gereklidir. Paris'in büyüklüğü, neşesi. Hem Voltaire'in hem de Napolyon'un şehri olmak gerektir. Ne var ki bu sefer 5 Haziran 1832 silahlı ayaklanmasında büyük şehir belki de kendini aşan bir şey hissetti. Korktu. Her yanda en uzak, en ilgisiz mahallelerde bile güpegündüz kapıların, pencerelerin, pancurların kapandığı görüldü. Cesurlar silahlandılar, korkaklar gizlendiler. Tasasız işine giden yolcu yok oldu. Pek çok sokak sabahın 4'ündeymiş gibi bomboştu. Heyecan, telaş verici bilgiler taşınıyor, uğursuz haberler yayılıyordu. Bankayı ele geçirmişler, yalnız St. Mary Manastırı'nda, kilisenin içinde siperlenmiş, 600 kişi varmış, hat pek güvenli değilmiş. Armand Carrel gidip Mareşal Clausel'le görüşmüş, Mareşal, önce bir alay kurun demiş. Lafayette hastalanmış ama gene de onlara, sizinle beraberim. Bir iskemleye yer bulunabilecek her yere sizinle gelirim demiş. Uyanık olmak gerekmiş. Gece Paris'in ıssız köşelerindeki tek başına evleri yağma edecek kimseler olabilirmiş. Burada hükümete karışan şu Anne Radcliffe, polisin hayal gücü ortaya çıkıyor. Dipnot, olağanüstü korkunç maceralar yazarı ünlü bir İngiliz kadın romancı. Aubry-le-Boucher sokağında bir batarya yerleştirilmiş. Loban'la Hugo anlaşmışlar, gece yarısı ya da en geç sapak vakti dört kol birden ayaklanmanın merkezine yürüyecekmiş, birincisi Bastille meydanından, ikincisi Saint Martin kapısından, üçüncüsü Greve meydanından, dördüncüsü de Alden gelecekmiş. Belki de askeri birlikler Paris'i boşaltıp Champ de Mars'a çekileceklermiş. Ne olacağı bilinmiyormuş ama besbelli ki bu sefer iş ciddiymiş. Mareşal Soult'un tereddütlerini de konuşuyorlardı. Niçin hemen saldırmıyormuş? Şurası muhakkak ki Mareşal çok düşünüyordu. Yaşlı aslan bu gölgenin arkasında bilinmedik bir canavar olduğunu sezmiş gibi görünüyordu. Akşam oldu, tiyatrolar açılmadı. Devriyeler pek öfkeli dolaşıyorlardı. Yolcuların üzeri aranıyor, şüpheliler yakalanıyordu. Saat 9'da 800'den fazla insan yakalanmıştı. Polis müdürlüğü dolmuştu. Konsiyerjöri hapishanesi, Fors hapishanesi dolmuştu. Hele konsiyerjöri hapishanesinde Paris Caddesi adı verilen uzun mahzene saman denkleri doldurulmuştu. Bunların üzerine yığılan tutuklu kalabalığına Lyonlu adam Lagrange büyük bir kahramanlıkla nutuk veriyordu. Bütün bu adamların kımıldattığı bütün bu samanlar şiddetli bir sağanak gibi ses veriyordu. Başka yerlerde tutuklular avlularda birbiri üzerinde açık havada yatıyorlardı. Her yerde kaygı, Paris'in alışık olmadığı bir ürperme vardı. Evlerde barikatlar kuruluyordu. Eşler, analar merak ediyorlardı. Yalnız şu sözler duyuluyordu. Aman Tanrım, daha gelmedi. Pek seyrek olarak uzaktan uzağa araba sesleri geliyordu. Kapıların eşiğinden gürültüleri, feryatları, uğultuları, boğuk, seçilemeyen gürültüleri dinliyorlar. Süvariler ya da dört nala giden cephane arabaları gibi sözler, boru, trompet, tüfek sesleri, özellikle Saint Mary'nin tehlike çanlarını duyuyorlardı. İlk top sesini bekliyorlardı. Silahlı adamlar sokakların köşesinden fırlıyor, evinize girin diye bağırarak kayboluyorlardı. Herkes de telaşla kapısını sürgüleyip kilitliyordu. Bunun sonu ne olacak diyorlardı. Paris gece ilerledikçe dakikadan dakikaya ayaklanmaların korkunç parıltısıyla üzgün bir renge bürünür gibi oluyordu.